Hoş geldiniz. Sadhana üzerine konuştuk. Yoga Sutralar bir kitabın galasında o konu üzerinden devam edeceğim. Sadhana neydi? Pratik demekti. Fakat sadhana abhyasadan farklı olarak, yani pratik yapmaktan farklı olarak daha oluşmuş olan bir pratisim geliyor. Pratik yapmayı değil de biriken bir pratisim geliyor. Pratik oluşturmak gibi düşünün. Devamlı olarak bir şey yapıyorsunuz ve bunun sonucunda bir şey birikiyor ve bu biriken şey sadhana. Yani sadhana sadece şu anki yaptığınız pratiği ifade etmiyor aslında yogada. Biriken pratiği ifade ediyor. Ve sadhana dediğimiz şey devamlı pratik sonucunda gerçekleşiyor. Pratiğin ne kadar yoğun olduğundan ziyade ne kadar düzenli olduğu, ne kadar devamlı olduğu sadhana'yı belirleyen şey. Eğer ki pratiğinizde bir düzen yoksa ama yaptığınızda çok yoğun yapıyorsanız, yani bugün pratik yaptığında çılgınca pratik yapıyorsun, saatlerce yapıyorsun ama sonraki 5 gün hiçbir şey yapmıyorsan bir sadhana oluşmuyor aslında. Bir pratik ortaya çıkmıyor. Ama her gün pratik yapıyorsan ama her gün 15 dakika yapıyorsan o zaman bir sadhana oluşturuyorsun. Yani bir pratik oluşturuyorsun. Yoga sutralarda ne diyoruz? Pratik 3 çeşittir. Yani pratik uygulama yoğunluğu 3 çeşittir. Yoğun, orta yoğun, çok yoğun. Yoğun dediğim az yoğun, orta yoğun, çok yoğun. Eğer ki az yoğunlukta yapıyorsan bu senin potansiyelini tam kullanmadığın anlamına geliyor. Vaktini tam kullanmadığın anlamına geliyor. Orta yoğunlukta yapıyorsan vaktini daha iyi kullandığın ve pratiği hayatına daha çok yerleştirdiğin anlamına geliyor. Çok yoğun yapıyorsan da bu hayatının tamamen pratik üzerine kurulu olduğu anlamına geliyor. Sadhana pratik ne kadar yoğunsa o kadar yoğun bir şekilde birikiyor. Bunu yemek gibi düşünün. Eğer ki diyet yapıyorsanız belli bir kiloyu korumak için veya zayıflamak için bir diyet yaptığınızı düşünelim. Diyeti haftanın 3 günü bozuyorsanız o zaman o diyetin vereceği sonuç çok uzar, değil mi? Haftada 3 kere diyeti bozup zayıflamak istiyorsun ama haftada 3 gün profiteroller, tiramisular, ondan sonra krem brüleler gidiyor ve kilo verecekken veremiyorsun. Çünkü 3 gün boyunca geri alıyorsun. Eğer haftanın 5 günü bozuyorsan artık bu zaten diyet değil, değil mi? Çünkü geri kalan 2 günü yapıyorsan o diyet değil. Sadece 2 gün farklı bir şekilde besleniyorsun. Haftanın tek günü bozuyorsan o zaman yaptığın diyetin hedefe ulaşma ihtimali diğer seçeneklere göre çok daha emin bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer ki hiç bozmuyorsan, 7 gün boyunca da diyetini uyguluyorsan o zaman alacağın sonuç kaçınılmaz. En kısa sürede alacaksın bu sonucu. Haftada bir gün bozana göre daha kısa bir zaman içinde alacaksın. Haftada 3 gün bozana göre daha kısa bir zaman içerisinde alacaksın. Haftada 3 gün bozana göre de haftada bir gün bozan daha kısa bir süre içerisinde sonuç alacak. Ama haftada 5 gün bozan ortada bir sonuç alamayacak. Çünkü zaten normal insanın da zaten beslenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Bu bir diyet olmuyor. Adı diyet değil aslında bunun. Sadhana da aynen bu şekilde oluşuyor. Eğer ki uyguladığın pratik devamlı gerçekleşiyorsa işte o zaman sadhana kusursuz bir sonuç getiriyor. Eğer haftada bir kez sadhana bozuluyorsa, yani sadhana oluşmuyorsa haftanın bir günü, pratik duruyorsa aslında diyetten daha da kötü olarak, diyette haftada bir gün bozmanız belki çok büyük bir şey değiştirmiyor ama sadhana da çok büyük bir şey değiştiriyor. Haftada bir gün bozmak demek, yani pratiği yapmamak demek, birkaç pratik geriye atmak demek. Yani biriktirdiğim birikimden çok önemli bir kısmını heba etmek demek. Bunu avokado gibi düşünün. Ne oluyor avokado? Birinci dakikada kararmaya başlıyor, değil mi? Sadhana avokado gibi biraz. Kestikten sonra hemen yemezsen, böyle şeyler oluyor ya internette, gifler. Bir dakika içinde avokado bir dakika sonra simsiyah hale dönüşüyor. Yeşil, yeşil, yeşil. 50. saniye yeşil, 60. saniye simsiyah. Sadhana'nın durumu biraz böyle. Ara verdiğin an kararmaya başlıyor. Bu yüzden sadhana dediğimiz şeyin ortaya çıkabilmesi için, yani pratiğin ortaya çıkabilmesi için ilk kural ara vermemek. Pratiğin neyse ona hiçbir şekilde ara vermemek. Az olsun, yapabileceğin kadar olsun ama ara verme. Çok olup sürekli ara vereceğine az olsun ama ara verme. En önemli şey bu. Bununla ilgili bir bilgenin hikayesini anlatacağım Vishvamitra'nın. Vishvamitra bir kral ve dünyaya Raja olarak geliyor. Kshatriya grubunda, yani bir savaşçı grubunda ama bir kral. Ve diyor ki bu dünyadaki en yüce grup Brahminlerse, ermişlerse, yogilerse o zaman benim kral olmamın hiçbir anlamı yok. Çünkü benden daha güçlü bir topluluk var. Benden daha üst rütbede birileri var. En üstte kim varsa ben o olmak istiyorum diyor. Ben en üstte Brahminler varsa onların altında kalmak istemiyorum diyor. Ben bu dünyada kral bile olsam benim üstümde birisi olduktan sonra kral olmam hiçbir işe yaramaz. O zaman ben Brahmin olacağım. Yani en üst güce sahip kimse o olacağım. Ve bütün krallığını bırakıp ormana çekiliyor. Daha sonra bir sadana oluşturmaya başlıyor. Çok yoğun pratikler yapıyor. İşte sürekli meditasyonlar, fiziksel pratikler, pranik çalışmalar. Çok yoğun bir süreçten geçiyor. Çünkü kendisi istediği şey gerçekten bir Brahmin'e, bir yogiye dönüşmek. İstediği şey bu olduğundan dolayı aralıksız bir şekilde çok ciddi bir pratiğin içine giriyor. Fakat niyeti daha üst bir güce ulaşmak olduğu için niyeti kendine ulaşmak değil aslında bu yola başlamasındaki Vishvamitra'nın. İlk niyeti kraldan daha üst kim varsa o olmak. Daha yüce olan şey olmak. İlk niyeti güce kavuşmak olduğu için, hedefi güç olduğu için Indra bunu görüyor ve diyor ki niyeti hayırlı bir şey değil. Eğer ki Vishvamitra böyle devam ederse yolculuğuna çok yakın zamanda çok büyük güçler açığa çıkartacak. Çok yakın zamanda samadhiye girecek ve aydınlanması başlayacak. Ve bu niyetle girdiğinde, bu güçler ortaya çıktığında bu kimsenin hayırına olmayacak. Çünkü istediği tek şey krallardan daha güçlü o yogiye dönüşmek. İstediği şey kendi özbenliğine kavuşmak değil. Bu noktada ona bir yoldan çıkartması için bir aspara gönderiyor. Yani bir huri gönderiyor. Ve daha sonra aspara ormanda Vishvamitra'nın karşısına geldiğinde cilve yapıyor Vishvamitra'ya ve onu baştan çıkartıyor. Vishvamitra da Brahmacharya ve o zamana kadar da işte pratiği kusursuz şekilde ilerliyor. Fakat tabii ki ormanda karşısına dünya güzeli biri gelmediği için doğal olarak pratiğini de challenge edecek bir şey yok ortada. Karşısına bu kadar güzel bir şey çıktığında otomatik olarak yıllardır bu pratiğin içinde cinsel ilişkiye girmemiş, kadın görmemiş ve doğal olarak bir içinde hareketlilik başlıyor. Ve önüne geçemeyerek aşık oluyor. Ve daha sonra işte birlikte oluyorlar, çocuklar oluyor. Ve bütün bu süre boyunca Vishvamitra tam aydınlanmak üzereyken o kadar büyük bir sadana ortaya çıkartmıştı ki bu sadana sayesinde aydınlanmaya ulaşmak üzereyken çocukları olmak üzereyken Vishvamitra birden uyanıyor. Ve bir bakıyor bütün pratiği elinden gitmiş. Ne meditasyona oturabiliyor, ne diğer çalışmaları uygulayabiliyor ve diyor ki birden bunca yıldır yaptığım pratikten elime hiçbir şey kalmamış. Hepsi gitmiş, bütün sadana gitmiş. Her şeye yeniden başlamam lazım. Ve bunun şokuyla karısını ve çocuğunu bırakıp terk edip gidiyor. Çünkü istediği şey çocuk yapmak da değildi, evlenmek de değildi. Asıl amacından saptı. Bütün yolculuğu bambaşka bir yere gidecekken. Ve bütün pratiğini orada kaybediyor. Normalde bütün gün meditasyonda oturan adam bir saat bile meditasyonda oturamaz hale geliyor. Çünkü sadhana dediğimiz şey aslında tam olarak sizin şu anki yaptığınız pratiği düşünün. Şu an işte atıyorum 2 saat meditasyonda oturuyorsun, 2 saat asana pratiğini çok rahat yapıyorsun. Sadhana'nın ortadan kalkması demek, yani sadhana'yı 6 ay uygulamadığınızda ya da 3 ay uygulamadığınızda tekrar o meditasyona oturduğunuzda sırtta ağrılar başlıyor, dizin ağrıyor, belin ağrıyor. O 2 saati bırak 1 saat geçsin diye dua etmeye başlıyorsun. Asana pratiğinde oran tutuluyor, buran tutuluyor, hareket etmekte zorlanıyorsun. Yani aslında pratik ilk baştaki zorluğuna geri dönmeye başlıyor. İlk baştaki haline geri dönmeye başlıyor. Ve bunun üzerine Vishvamitra pratiğine sıfırdan yeniden başlıyor. Yani o sadhana'yı yeniden oluşturmaya başlıyor. Dedik ya sadhana biriken bir şey ve sen o biriktiğinde aslında aşamayı geçiyorsun. Pratiğinin ne kadar iyi olduğunu belirleyen şey senin ne kadar sadhana oluşturduğun. Ve bu sefer Vishvamitra tekrar bu yola baş koyduğunda aslında niyeti de değişmiş oluyor. Çünkü bütün ilk baştaki amaç güce ulaşmakken Vishvamitra bu ilişkiden sonra kendinden ne kadar uzaklaştığını görüyor ve sonra şunu fark ediyor. Ben kendime yabancılaştım bu sadhana ortadan kalktığında. O zaman önce bir kendime yaklaşmam lazım yeniden. Yeniden merkeze dönmem lazım. Ben dediğim şeyleri yeniden bir gözden geçirip o merkezi yeniden bulmam lazım. Ve bu noktada tekrar sadhanayı kurmaya başladığında artık niyeti de değişmiş olduğundan Vishvamitra bunun üzerine aydınlanmaya ulaşabiliyor. Çünkü bu sefer artık önünü kesecek bir şey de kalmıyor. Çünkü niyeti bu sefer merkezdeki şeyi bulmak, ben dediği alanı bulmak, kim olduğunu, o özü bulmak. İkinci kez bu pratiği oluşturmaya başladığında doğru niyetle pratiğe giriyor ve bu da onun aydınlanmaya ulaşmasını sağlıyor. İlk Indra'nın onu durdurması aslında karmanın onu durdurması. Çünkü niyet bozuk. Niyet bozuk olduğu için, istediği şeyde sorun olduğu için karma onu durduruyor. Diyor ki, senin yarattığın şey, daha bak oluşmamış bir karmadan bahsediyoruz burada. Senin yarattığın bu niyet bu karmayı ortaya çıkaracak. Henüz oluşmamış olan bu acının ortadan kalkmasının tek bir yolu var. Şu anda bunun çözülmesi. Aslında Vishvamitra'nın pratiğinin çok net gidiyor olmasından dolayı ortaya çıkacak olan durum daha ortaya çıkmadan basitçe çözülüyor. Yani onun bedelini, niyetin ortaya çıkaracağı bedeli ödüyor. Zihindeki eylemin karmasını ödüyor. Diyoruz ya, önce karma zihinde başlıyor. Bir şey düşünüyorsun, olmasını istediğin an zaten o karma ortaya çıktı. Yaptığında ikinci bir karma ortaya çıkıyor. Yapmazsan sadece birinci karmayı çözüyorsun. Yaparsan bir de üstüne yaptığını da çözmen lazım. Vishvamitra'nın o gücü isteme sebebinin karması öncesinde çözülüyor ki Vishvamitra daha bunu gerçekleştirmeden o yükten kurtulabiliyor. Ve bunun üzerine de yolculuğu bambaşka bir pencerede ilerliyor. Sadhana'yı oluştururken pratiğinizin içinde ne varsa, örneğin pranayama çalışması yapıyorsunuz, asana çalışması yapıyorsunuz ve işte konsantrasyon çalışıyorsunuz diye düşünelim. Bunların miktarı neyse, bunların minimum miktarının altına düşmemeniz sizin gün geçtikçe bu sadhanayı ortaya çıkartmanızı ve kullanılabilir hale getirmenizi sağlayan şey. Kullanılabilir hale getirmek ne demek? Pratik birikmeye başladıkça asana pratiğinizde görüyorsunuz. En basiti fiziksel alanda görmek zaten. Sürekli olarak asana pratiği yaptığınızda fiziksel olarak çok inanılmaz bir kondisyonda oluyorsunuz. Beden o kadar dayanıklı, o kadar kuvvetli, o kadar esnek bir hale geliyor ki hayatınızın içinde de matın üzerinde de bedenin getirdiği bütün o avantajlar görünür hale geliyor. Ara verdiğiniz zamansa zorlanmalar ortaya çıkıyor tekrar dönüşlerde vesaire. Bunu kullanmak demek sadhanayı aslında devamlı olarak bu pratiği uyguladığında artık hayatın içine o nitelikler yerleşmeye başlıyor. Yani o kuvvet gitmeksizin hayatın içine yerleşiyor. İnip kalkmaksızın, o esneklik inip kalkmaksızın hayatın içine yerleşiyor. Sadhana oluşmadığında ise, yani devamlılık olmadığında ise o zaman bir asana pratiğin iyi geçiyor, diğer asana pratiğinde vücudunu hareket ettiremiyorsun. Birinde çok iyi hareket ediyorsun, öbüründe hiç hareket edemiyorsun. Sürekli düşüş kalkış başlıyor ve bunu hayatın içinde de aynı şekilde yaşıyorsun. Bazı günler vücudun çok iyi hissediyor, bazı günler çok yorgun hissediyor. Sadhana fiziksel alanda kararlılığı getirebilmesi için, yani o stabiliteyi ve netliği getirebilmesi için matın üzerindeki kısmın devamlılığının olması lazım. Aksi takdirde hayatınızın içinde kalıcı bir nitelik olarak yaşamıyorsunuz. Arada pozitif etkilerini görüyorsunuz, arada o pozitif etkiler kaybolup gidiyor. Aynı kısım meditasyon için de geçerli. Meditasyonda fizikseldeki kadar kolay göremiyorsunuz gelişmeyi. Her oturduğunda zihin mutlaka karşına bir şey çıkartıyor ve sanki meditasyon fiziksel alandaki çalışmalar kadar kolay ilerlemiyormuş gibi oluyor. Ama bir sadhana oturduğunda, yani devamlı olarak hep aynı gün, aynı saat, aynı aralık meditasyon yapmaya devam ettiğinde er ya da geç o oluşan sadhana, sen hiç konsantre olamıyormuşsun gibi gelse bile, çabalıyorsan eğer, bahsettiğim şey oturup uyumak değil, bu bir saat yeter ki geçsin deyip oturup uyumaktan bahsetmiyorum. Oturup uyumayı şöyle düşünün meditasyonda. Asana dersine girdiniz. Herkes hareketleri yaparken sen şavasana yapıyorsun. Uyumayı böyle düşünün. Meditasyonda konsantre olamamayı da şöyle düşünün. Çabalıyorsun ama olamıyorsun. Asana dersine girdin. Başkası handstand'e sıçrarken sen küçük küçük olduğun yerde sıçramaya çalışıyorsun. Başkası tripoda kalkarken sen aşağı bakan köpekte bekliyorsun. Ama yapabildiğini yapıyorsun demek. Eğer ki konsantrasyon sağlamaya çabalıyorsan işte orada sadana birikiyor. Ve er ya da geç o sadana hayatın içine dahil olmaya başlıyor. Artık o nitelik hayatın içinde de o konsantrasyon kabiliyeti yerleşmeye başlıyor. Ve sonra meditasyona oturduğunuzda pratik bir adım öteye gitmeye başlıyor. Ondan sonra o biriken sadana sayesinde sen bir sonraki aşamaya geçebiliyorsun. Yani aslında zannettiğiniz gibi meditasyonda veya asanada o ilerleme bir kırılmayla gerçekleşmiyor. Bir şey oluyor ve kırılmıyorsun. Tam tersi bir şey biriktiriyorsun ve o biriktirdiğin şey sayesinde, o emekle, o biriktirdiğin emek sayesinde bir sonraki aşamanın kapısı açılıyor. Sadhana bazen svadhyaya ile yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Aynı şeyi tekrar tekrar yazıyoruz veya tekrar tekrar okuyoruz. Ve bunu ne zamana kadar yapıyoruz aslında? Bazen bir metni tekrar tekrar yazıyoruz. Ne oluyor? En sonunda yazdığımız metin bize konuşmaya başladığında, bize anlatmaya başladığında, sen yeterince orada sadana biriktirdiğinde, yeterince orada pratik oluştuğunda, yeterince orada emek olduğunda artık sen yazıyorsun, o anlatıyor. Ama bu zamana kadar, o ana kadar sen yazmaya devam ediyorsun. Ta ki yazdığın şey o emeği görüp sana güven duyana kadar, tıpkı ilişkideki gibi düşünün. Biriyle arkadaş olduğunda birbirinize güvendiğiniz noktada paylaşımınız artmaya başlıyor, değil mi? İşte sadana dediğimiz şey bu. Pratik sana güvenmeye başladığı noktada, senin onu terk etmeyeceğini anladığı noktada, aranızdaki bağın gerçek olduğunu anladığı noktada, daha doğrusu senin bunu anladığın noktada artık paylaşmaya başlıyorsun. Pratik sana anlatmaya başlıyor, sen pratiği dinlemeye başlıyorsun. Ama bu bağ gerçek olana kadar bu başlamıyor. Tıpkı işte svadhyaya'daki gibi. Sen yazıp yazıp yazıp yazıp bıkmadan, üşenmeden, sebebini bilmeden sadece pratik etmek için çaba gösterip yazdıktan sonra yazı diyor ki evet, bana çok çaba gösterdin, çok emek harcadın, üzerime çok enerji verdin. Şimdi sıra bende. Şimdi ben konuşacağım. Bu birisi dertliyken sizde konuşmak istemediğinde onu iyi hissettirmeye çalışmanız gibi, onu kendi alanında hissettirmeye çalışmanız gibi, onu ev ortamında hissettirmeye çalışmanız gibi. Aslında metine veya o öğretiye sen evinde olduğunu hatırlattığında, doğru yerde olduğunu hatırlattığında öğreti sana bütün kapılarını açıyor. Ama sen o öğretiye sürekli mesafeli yaklaştığında, sürekli gidip geldiğinde öğretiye, sürekli araya bir şeyler soktuğunda öğreti doğal olarak kendini bulamıyor orada. Güven bulamıyor, açılacak cesaret bulamıyor. Tıpkı Vishvamitra'nın pratiğindeki gibi. Çünkü senin niyetin belli değil. Senin o ilişkiye nasıl yaklaştığın belli değil. Senin o niyet, o ilişkide kim olmak istediğin belli değil. Doğal olarak pratik sana güvenip sana kalbini açamıyor, sana içini dökemiyor. Bu yüzden sadhana dediğimiz şeyi oluştururken niyetinizin belli ve bu niyetinizi karşılayacak eylemlerinizin de net olması gerekli. Aksi takdirde sadhana oluşturulmadığı sürece pratiğin hep bir yerinde kişi sıkışır. Ve bu sadhana sürekli dağıtıldığı sürece de, sürekli bozulduğu sürece de yine kişi pratiğin içerisinde sıkışıp kalır. Çünkü o sadhanayı her yıktığınızda, pratiğe 5 gün ara verdin, 3 gün ara verdin, çöp. O sadhana çöp. Neden çöp? Çünkü avokado artık siyah oldu. Siyah olduğu için ne oldu? Yiyemiyorsun. Çürüdü. Artık sen yiyemeyeceksin. Onu başka bir şey yiyecek. Ve pratiğe de yapılan şey bu. Pratik bir yere kadar taşınıyor ve durduğun an her şey başa dönüyor. Dört elementi düşünün. Aranızda bırakan dört elementi bırakıp da geri dönüp de aynı yerden başlayabileniniz var mı? Yok. Geri döndüğünde en acılı yerinden geri başlıyorsun. İlk başından. İlk başından geri başlıyorsun. Bundan bir yıl önce günde 6 saat meditasyona otur ve 3 ay ara ver. Şimdi gel otur bakalım 6 saat oturabilecek misin? Çünkü sen terk ettin. Terk ettiğin için geri döndüğünde sana çok şüpheli yaklaşıyor ilişki artık. Beni yine mi bırakacaksın? Yine mi bırakmak için bir aradayız? Beni yine mi kullanıyorsun? Ben eğlenilecek kişi miyim, evlenilecek kişi miyim diye pratik soruyor.